Ayrım 11, sayfa 115. Memorandum, Anders de la Motte. 14. Bölüm. Sarraç daha hole yeni girmişti ki bir şeylerin yolunda olmadığını fark etti. Sanki dairenin tüm enerjisi yanlıştı. Çöp, çürük ve başka bir şeyin karışımı, bayat bir koku vardı. Tanıdık ama aynı zamanda rahatsız edici bir koku. Eliyle duvarı yoklayıp lambanın düğmesini buldu ama nedense ışıkları açmamaya karar verdi. Bunun yerine gözlerinin loşluğa alışmasını bekledi. Yer postalarla doluydu. Gazeteler, mektuplar, reklam broşürleri hepsi birbirine karışmıştı. Ne kadar zamandır yoktu? Aşağı yukarı 3 hafta. Ama tüm bu keşmekeş bundan daha eski görünüyordu. Ne kadar eski olduğunu bulmanın muhtemelen mantıklı bir yolu vardı. Ancak şu anda mantık Sarac'ın kuvvetli bir özelliği değildi. Bitkin hissediyordu. Hastanenin en alt katına inmek, sonra taksiye binmek ve dairesine çıkmak neredeyse tüm gücünü tüketmişti. Zor nefes alıyordu. Ağrı kafasında hala uğulduyordu ve hastane önlüğü sırtındaki ıslak bir yelken gibiydi. Ağır ağır salona yürüdü. Hala ışık açmamıştı. Zaten az sonra bütün mahalleye eve döndüğünü haber vermek istemiyorsa bunun doğru bir hareket olduğunu fark edecekti. Odanın ortasında neredeyse 1 dakika kadar durdu, gözlerini karanlığa alıştırdı, o esnada zihni de baktığı şeyi kavramaya çalışıyordu. Panjurlar kapalıydı, zemin pizza kutuları, gazeteler ve kıyafetlerle kaplıydı. Koltuk yastıklarının hepsi bir köşeye fırlatılmıştı, birisi onları bıçakla deşmiş gibi görünüyorlardı. Aynı şey koltuk içinde geçerliydi. Uzun yarıklardan sünger, plastik ve talaş dökülmüştü. Sehpa içki şişeleri ve dolmuş taşmış küllüklerle kaplıydı. Sehpanın ortasında yapışkan siyah bir madde içeren saydam bir cam boru duruyordu. Metamfetamin dedi zihni mutlulukla, sanki başarısıyla gururlanıyormuş ve keşfinin ne anlama geldiğinin farkında değilmiş gibi. Koku mutfakta daha fenaydı. Lavabo kirli tabaklarla doluydu ve fırındaki plastik kaplı hazır yemek kalıntıları küften kabarmıştı. Burada daha berbat görüntüsü olan kül tabloları vardı. Bir de cehennem gibi kokan bir kova. Ama o sigara içmiyordu değil mi? Belki de içiyordu. Başı deli gibi zonkluyordu ve gözünü açık tutmakta zorlanıyordu. Yatak odasındaki şilte zemine çekilmişti ve üzerindeki uzun kesiklere bakılırsa o da koltukla aynı gazaba uğramıştı. Çalışma masasındaki bütün çekmeceler açılmış, içindekiler yerlere saçılmıştı. Aynı durum gardıroptaki elbiseler için de geçerliydi. Sarraç yatağın köşesine oturdu, boş yere her şeyi anlamlandırmaya çalıştı. Yatak odası duvarında çentiklerle, kan kırmızısı harflerle karalanmış mesajı görmesi birkaç dakika sürdü. Yazının altında bir de sembol vardı. Birbirine bakan 2 J harfi. Sırrı koru, ünlem işareti, J ve J. Adamlar saklanmaya bile çalışmıyorlardı. Arabalarını görmek için Atıf'ın yalnızca konforsuz otelinin panjurlarından bakması yeterliydi. Koyu renkli bir 4x4 sokağın az ötesine park etmişti. Adamlardan biri arabadan 3 metre ötede kaldırımda dikilmiş sigara içiyordu. Kot ve sivil polislerin sevdiği türde çok sayıda cebi olan bir askeri ceket giymişti. Boynuna birkaç tur sardığı bir puşi ve kaşlarına kadar inen yün bir komando şapkası vardı. Soğukta ayaklarını yere vuruyordu. Atıf kim olduklarını merak etti. Araba ve adamın giysileri akla polisi getiriyordu. Atıf buraya gelişinde kendini sorgulayan şişman ufak tefek polis memuru Bengtson'u hatırladı. Muhtemelen konuşmalarından sonra aldığı notların polis veri tabanına ulaşmasını sağlamıştı. Havaalanındaki otel Peşmür'de bir yerde olsa yine de bir kimlik talep etmişti. Atıf uslu uslu pasaportunu vermiş ve resepsiyonistin kişisel bilgilerini bilgisayara yazmasını beklemişti. Belki de bu kadarı yeterliydi. Ama adamları Ebu Hamza'nın göndermiş olma ihtimali daha yüksekti. Koruma kahvelerini çok geç getirmişti. Tek yapması gereken hızlıca bir telefon etmekti. Birileri Atıf restorandan ayrıldıktan sonra kiralık arabayı takip edecekti, o kadar. Atıf bir şey fark etmemişti, yani dışarıdaki adamlar gözetlemede şimdi yapıyor gibi olduklarından daha iyiydiler. Ya da Atıf'ın arabasına bir GPS iz sürücü ya da benzeri bir şeyler yerleştirmişlerdi. Bu iz sürücüleri bugünlerde artık Klas Olson'dan bile alabilirdiniz. Polisler mi? Mafya mı? Belki ikisi de. Spor salonunun dışında gördüğü danışman dedikleri adam kesinlikle bir polis havasına sahipti. Mafya toplantısındaki diğerleri ise mesleklerini gayet iyi temsil ediyorlardı. Birkaç motorcu Doğu Avrupalılar, eski sosyopat arkadaşı Sasha ve muhtemelen her zamanki gibi bir ya da birden fazla grubu temsil eden Ebu Hamza. Hepsi serin kanlı davranmıştı. Sanki kontrol kendilerindeymiş gibi. Ama Atıf yine de seslerindeki korkuyu yakalamış ve otoparktaki aceleci, çekingen bakışlarında aynı korkuyu görmüştü. Tüm bu adamlar azılı suçlulardı. Birçok insanın canını almışlardı. Normalde hiçbir şeyden çekinmeyen tiplerdi. Ama yine de hepsi korkmuştu işte. Ebu Hamza'nın söylediklerinden sonra Atıf sebebini anlamıştı. Hepsi hain Yanus, kendi adamlarından biri çıkarsa olabileceklerden korkuyordu. Güvendikleri biri, kefil oldukları biri, hatta belki sırlarını açtıkları biri. Korku hepsinin gözeneklerinden sızıyor, her geçen gün büyüyordu. Muhakemelerini, karar verme kabiliyetlerini etkiliyordu. Er ya da geç başkaları bunu fark edecek ve bir zayıflık belirtisi olarak görüp ona göre hareket edeceklerdi. Adamların kurtulmak için tek şansı işbirliği yapmaktı. Tüm anlaşmazlıklarını geçici olarak unutmak ve yapbozu çözmeye başlamak, aynı zamanda da birbirlerini gözetlemek. Yapbozun kendilerini Yanus'a götürecek en önemli parçasını beklemek. Bu olur olmaz oyunun tamamen değişeceğini, verilen tüm sözlerin ve yapılan tüm anlaşmaların bozulacağını hepsi çok iyi biliyordu. Yanus elbette bir silah olarak da kullanılabilir, hangi organizasyondaysa onun kalbine saplanacak keskin bir hançer olabilirdi. Spor salonundaki adamların gergin olmasına şaşmamalıydı. Bu oldukça riskli bir oyundu. Durumdan pek de korkmuşa benzemeyen tek kişi danışmandı. Korkacak hiçbir şey yoktu ve kendisinin de belirttiği gibi bu ona birçok açıdan daha iyi bir avcı yapıyordu. Ama kimdi o? Range Rover'ın plakası bir işe yaramamıştı. Araç, Stuttgart'taki bir şirketten kiralanmıştı. Modeli ve rengi şimdi sokaktaki arabayla aşağı yukarı aynıydı. Peki bu ne anlama geliyordu? Dışarıdaki adam sigarasını yere atıp ayağıyla ezdi. Sonra Atıf'ın penceresine bakarak bir süre orada dikildi. Derken yolcu kapısını açıp arabaya bindi. İçerideki ışık kapalı kalmaya devam etti. Bu en azından amatör olmadıklarını gösteriyordu. Atıf'ın arabayı ilk gördüğündeki hisleri giderek kuvvetleniyor, bir kesinliğe evriliyordu. Arabadaki adamlar Atıf'ın kendilerini görmelerini, durumu anlamalarını istiyorlardı. Göze alamayacağımız bir risk. Arlanda uçak pistinin ışıkları ağaçların tepesinden net görünebiliyordu ve gece göğündeki bir hareket Atıf'ın bakışlarını yukarı çevirmesine sebep oldu. Bir başka uçak iniş yapıyordu. Uçağın motorlarının gümbürtüsü elinin altındaki jaluzileri hafifçe sarstı. Saraç sızmış yatağının üzerinde uyuyakalmış olmalıydı. Onu uyandıran ses hala devam ediyordu. Ön kapıda bir tıkırtı, onu takip eden metalik bir klik sesi. Birisi kapıyı açıyordu, hem de bir dizi anahtarı olan birisi. Belki de daireyi arayan ve mobilyalarını kesip biçen adamdı. Saraç güç bela ayağa kalktı, kalbinin panikle attığını hissetti. Eve dönmek bir hataydı. Gittiğini fark ettiklerinde elbette ilk buraya bakacaklardı. Dairenin halini görür görmez evden ayrılmalıydı. Bunun yerine uyuyakalmıştı. Kahrolası, gerizekalı, piç kurusu. Koltuk değneği yerde duruyordu ve Sarac'ın ona ulaşması için bayağı bir efor sarf etmesi gerekti. Buradan acilen çıkmalıydı. Holdeki tıkırtı ufak bir çarpma sesiyle kesildi. Buna bir sessizlik izledi. Dışarıdaki her kimse kapıyı açmış ve asma kilidin takılı olduğunu keşfetmişti. Ve Sarac'ın içeride olduğunu da. Sarac koridora doğru sendeledi. Adımları gayet duyulabilirdi. Değnek metalik bir ses çıkarıyordu ama Sarac bunu umursamadı. Panik onu ele geçirmişti ve tek düşünebildiği kaçmaktı. Koridor hala sessizdi. Merdiven boşluğundaki adam muhtemelen şimdi ne yapacağını düşünüyordu. Asma kilidi sadece iki küçük pirinç vida yerinde tutuyordu. Eğer birisi kapıyı yeterince sert tekmelerse kilit kırılırdı. Sarac bunu kendi tecrübelerinden biliyordu. Peki kimdi bu? Hastanedeki takım elbiseli adamlar mı? Dar ameliyat önlüklü adam mı? Yoksa tamamen başka biri mi? Mutfağa ulaşıp çekmeceleri açtı ve kendini savunacak bir şeyler aradı. Sağlam bir et bıçağı buldu ve onu sol eliyle kavradı. Daha iyisi olabilirdi ama yine orada koltuk değneğiyle öylece dikilmekten iyiydi. Koridora göz attı. Kapı aralıktı ama merdiven boşluğundaki ışıklar sönmüştü. Sarac orada hala birisinin beklediğinden emindi. İçeri girmek ve sırrını çalmak isteyen biri. Eldivenli bir el aniden kapıdaki aralıktan sızıp asma kilidi aranmaya başladı. Ne kadar sağlam olduğunu denemek ister gibi kilidi çekiştirdi. Sarac içgüdüsel bir şekilde harekete geçti, sendeleyerek koridorda ilerlerken et bıçağını havaya kaldırdı, kapıdaki elin ortasını hedef aldı. Tam darbesini indirecekken kapı hızla kapandı, Sarac orada kafasına kadar kaldırdığı bıçakla kala kaldı, bekledi. Diğer kişi onun geldiğini işitip taktik değiştirmiş olmalıydı. Sarac merdiven boşluğundan ilk başta ne olduğunu çıkaramadığı sesler işitti. Bir gıcırtı, sanki taş zeminde plastik tabanlı bir ayakkabı gibiydi, sonra ayak sesleri. Sonra her şey uzunca bir süre sessizleşti. Derken kapıdaki anahtarın sesi yinelendi. Sarac et bıçağını yeniden hazırladı, kapı yine açıldı ve daha önce olduğu gibi yine asma kilide takıldı. Sarac elinde bıçağıyla ileriye doğru bir adım attı. Kapı aralığından bazı hareketler seçebiliyordu. Bir yüz gördü ve bıçağı oraya savurdu. Merdiven boşluğu ışıklarının artık yanmış olduğunu çok geç fark etti. Bıçak kapı aralığını 1-2 santimle ıskaladı, çerçeveye çarptı. Neredeyse elinden düşecekti. "Ne oluyor be?" dediğini işitti bir kadın sesinin. 15. bölüm. Alo anne, benim Atıf.
Alo.
Atıf annesinin iyi günlerinden birini geçirmediğini ses tonundan anladı. Nasılsın anne, hemşireler sana iyi bakıyor mu?
Ah evet, burada herkes çok nazik.
Güzel, dinle, İsveç'te biraz daha uzun kalacağım. İlgilenmem gereken bir iş var ama sonra hemen döneceğim.
Onu buldun mu?
Kimi buldun mu anne?
Küçük kardeşini. Adnan daha okuldan dönmedi, onu bulmaya söz verdin.
Sesi birden değişmişti, daha canlıydı. Onu bulacağım, endişelenme.
Söz ver Atıf, onu bulacağına söz ver.
Atıf cevap verecek fırsatı bulamadan telefon kesildi. Annesi bunu bazen yapıyordu. Atıf bunu bir süre onun öfkeli olmasına bağlamıştı. Ama sonra anlamıştı ki annesi kiminle konuştuğunu unutuyor ve sormak zorunda kalarak kendini küçük düşürmek istemiyordu. Cep telefonunu arka cebine geri koydu. Sabahın erken saatleriydi ve karanlık, kozalaklı ağaçların arasında görüşü imkansız kılıyordu. Şehrin ışıkları göğü kirletiyor, onu koyu bir pusa çeviriyordu. Atıf çölü, berrak yıldızlı gökyüzünü özlüyordu. Yine de yakında döneceğini düşünerek ikna etmeye çalıştı kendini. Cebinden ufak bir taş çıkardı. On binlerce yıl çöl kumuyla cilalanmış, tüm sert köşeleri törpülenmiş ve geriye yalnızca kadife gibi yumuşak, sıcak bir yüzey kalmıştı. Taşı valizine koymuş, tindradan bir armağan olduğunu hayal etmişti. Ama bir parçası ne yapması gerektiğini çoktan anlamıştı. Çünkü o, neyse oydu. Atıf taşı buz tutmuş zemine bıraktı ve bir adım geriledi. Mezar kazıcısının açtığı toprak doldurulmuştu. Mezar taşı buzlar çözülene kadar dikilemeyecekti. Söz veriyorum diye mırıldandı kendi kendine Atıf. Onu senin için bulacağım.
Sen delirdin mi David? Ne demeye bıçakla dolanıyorsun?
Kadın orada koridordaki pisliğin ortasında duran David'e bakıyordu. Bir deliye benziyor olmalıydı. Hastane önlüğü, kafasında büyük bir bandaj, bir elinde değnek. Az önce kadını bıçaklamaya çalıştığı et bıçağı da cabası. Şimdi bıçağı bacağının ardında tutsa da kadının dost mu düşman mı olduğunu anlamadan bir yere bırakmaya niyeti yoktu. Ancak kadın ilk şoku atlattıktan sonra bıçak onu pek rahatsız etmiş gibi görünmedi. Saraç daha çok kadının bağırmasını ve polisi aramasını engellemek için kapıyı açmıştı. Kadın da bir şekilde ikisini holün devamına sürüklemişti. Kadın uzaktan tanıdık geliyordu. Kızıl saç ve çiller, burun hızması, 25-30 yaşları arasında görünüyor, kısa ya da uzun değil, tıknaza yakın bedeni ağır pamuklu paltosuyla daha da iri görünüyor. Siyah deri eldiven değil, yünlü Lovika eldivenleri giymiş, o halde daha önce girmeye çalışan kişi değil. Ama bu kadın neden burada ve dairesinin anahtarları onda ne arıyor? Sen kimsin? Parmaklarıyla bacağının ardındaki bıçağı sıktı. Natalie dedi kadın ve Saraç'ın sadece şirket logosunu yakalayabildiği kısa bir süre için kimlik kartını ona doğru salladı. Ama kadının enerjisi ve karizmasındaki bir şey onu çoktan sakinleştirmişti. Onunla konuşma tarzı, sesindeki samimiyet Saraç'a Doktor Westman'ı hatırlatmıştı. Sadece sempatik gülümseyişi eksikti. ''Ben senin bakıcınım David, önceki gün hastanede tanıştık.'' dedi kadın. Saraç şüpheyle gülümsedi. Kendisinden beklenen tepkiden emin değildi. Bakıcı, bu kadının tavrını açıklıyordu. Tanışmalarını hatırlayamasa da kadının tanıdık geldiği de inkar edilemezdi. Kadın ona baktı ve sonra iç cebinden kaplanmış bir kağıt çıkardı. Doktor Westman'la konuştuk dedi. Rehabilitasyon programını gözden geçirdik. Burayı imzaladın. Saraç kağıdı alıp, aslında birden fazla sayfa olduğunu fark etti. Tepede kadının kimlik kartındakiyle aynı logo vardı. Altında ise zihnini allak bullak eden bir sürü şey yazıyordu. Hizmetler, sorumluluklar, zaman döngüleri ve anahtarlarla ilgili paragraflar. Üçüncü sayfanın dibinde dedi kadın. Saraç sayfaları çevirip bir dizi imza buldu. Kendisininkini de gördü. Biraz titrekti ama hala tanınabilirdi. İsminin yanında bir imza daha bulunuyordu. Natalie Aden diye mırıldandı. O benim. Doktorun dediğine bakılırsa en erken gelecek hafta taburcu edilecektin. Ben işleri hazırlayacaktım. Biraz temizlik ve alışveriş falan yapacaktım. Erken kalkmayı severim. Kadın kaşlarını çatıp kotunun cebinden bir chapstick ruj çıkardı ve dudaklarının üzerinde gezdirdi. ''Tanıştığımızı hatırlamıyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Hayır, korkarım, hatırlamıyorum.'' Saraç aniden ön kapının hala açık olduğunu fark etti. Merdiven boşluğundaki ışık sönmüştü. ''Kimseye rastladın mı?'' diye sordu.
''Nerede?''
''Merdivenlerde yukarı çıkarken kimseyi gördün mü?'' Natalie ona baktı, sanki ne demek istediğini çözmek ister gibiydi. Hayır dedi, burada birisi mi vardı? O yüzden mi bıçak taşıyorsun David? Saraç cevap vermedi, Natalie anlamış gibiydi. Paranoya felç sonrası oldukça yaygın bir yan etkidir dedi nazikçe. Çünkü beyin her şeyi farklı yorumlamaktadır. Gerçeklikle pek bağdaştıramadığın imgeler gelir gözünün önüne. Saraç açık kapıya, merdiven boşluğundaki karanlığa baktı. Kısa bir an için üst kattan sesler duyduğunu sandı. Bir gıcırtı, belki de taş zemin üzerinde plastik bir taban. ''Araban var mı Natalie?''
11. ayrımın sonu, sayfa 124.